Ayrım 41, sayfa 141. Buhran. Gizli veya aşikar, bu binbir çeşit iç çatışmalardan sonra buhran, nihayet Ekim 1923 sonlarına doğru patlak verdi. Başbakan Fethi Okyar'dı. Cüretli kararlar isteyen büyük hamle devirlerinden ziyade, normal şartlar içinde çalışacak bir şahsiyet olan Fethi Okyar kabinesine karşı meclis cephe almıştı. İş bir kabine buhranı gibi görünmekle beraber bu buhranın temelinde meclisin yapısından ve anayasadaki şekil yetersizliğinden gelen sebepler yatıyordu. Mesela Gazi'ye göre fenalık hükümetin meclis tarafından intihabı ile olmasındaydı. Bundan başka meclis harici vekili İsmet Paşa'ya bir türlü ısınamıyordu. Meclisin husumetini İsmet Paşa'nın üzerine yöneltmeye çalışan çabalar göze çarpıyordu. Hem öyle görünüyordu ki eski başvekil Rauf Bey'e bağlılık bir kısım mebusların kalbinde çok canlıydı. Nitekim 24 Ekim'de başvekil Fethi Bey aynı zamanda kendi üstünde bulunan dahiliye vekilliğini bıraktı. Bu mevki için derhal mücadele başladı. 25 Ekim'de Halk Fırkası grubu Rauf Bey'i meclis ikinci reisliğine ve onun gıyabında aday olarak seçti. Bu arada meclis içindeki muhalefet zümrelerinden sayılan mebuslardan Sabit Bey de dahiliye vekaleti için aday seçildi. Bu intihapları Gazi'nin iyi karşılamayacağını herkes biliyordu. Gerçi her şey şekle uygundu ama bu tek partili meclisin içinde bir takım zıt ve karşı kuvvetler çarpışıyordu. Fakat asıl muhaliflerin kimler oldukları ve sahnede kimlerin belireceği pek de belli değildi. Gazi olaylara müdahale için harekete geçti. 26 Ekim'de kabineyi Çankaya'da topladı. Durum incelendikten sonra kabinenin istifa vaktinin geldiğinde mutabık kalındı. Yalnız orduların başında bulunan Erken-i Harbiye-i Umumiye Riyaseti Vekili Feyzi Paşa bu istifadan hariç kalacaktı. Aynı zamanda istifa eden vekillerden herhangi biri yeni kabinenin teşekkülünde meclis tarafından vekil seçilirse bu vazifeyi kabul etmeyecekti. Grupta uygulanacak bazı tertipler de alındı. Kabinenin istifası 27 Ekim Cumartesi günü Gazi'nin başkanlığında toplanan grup umumi heyetine bildirildi. Aynı gün akşam üzeri de istifa meclis umumi heyetinde okundu. Derhal geniş bir kulis faaliyeti başladı. Grup grup mebuslar çeşitli kabine listeleri tertiplemeye başladılar. İşte muhalefetin başsızlığı ve teşkilatsızlığı da bu arada kendini gösterdi. Mecliste karşı taraf olarak kendini hissettiren elemanlar teşkilatlı bir mukavemet için hazır değildiler. Gazi bu durumdan faydalandı. Kulis faaliyeti arttıkça gruplar daha da parçalanıyordu. Listelerin sayısı durmadan artıyordu. O zaman memleketin tek basın gücünü teşkil eden İstanbul basını bu çıkış çabalarını ve muhalefet cereyanlarını destekliyordu. Hulasa buhran gittikçe koyulaşıyordu. Gazi o anı nutkunda şöyle anlatır. Muhtiris hizbi hükümet teşkilinde tamamen serbest bırakıyoruz. Kabineye dahil vekillerden hiçbiri iştirak ettirilmeksizin kamilen arzu ettikleri zevattan arzu ettikleri gibi bir heyeti vekille teşkil ederek memleketin mukadderatını idare eylemelerinde bir beis görmüyoruz. Fakat ne hükümet teşkiline ne de etseler bile memleketi idareye iktidar gösteremeyeceklerine emin bulunuyoruz. Gene aynı beyanlarında Gazi bu muhalif hizipten meclise ifale çalışan muhtelis hizip olarak bahseder. Dipnot, burada muhalif tabirini belki yerinde kullanmıyoruz. Bu cereyanı Gazi'nin mutlak prestiji ve otoritesi karşısında kendilerine de yollar açmak çabasında olan fakat aralarında birlik bulunmayan çeşitli şahıs ve grupların henüz teşkilatlanmamış mukavemet teşebbüsleri olarak almak yerinde olur. Bu gruplar başlıca şunlardı. Eski İttihat ve Terakki elemanlarından yeni meclise girenler. Mesela eski Marif Nazırı Şükrü Bey, eski nazırlardan Can Bolat Bey gibi. Onların yeni taraftarları ve bazı memnun olmayanlar. Sonra bir kısım doğulu mebuslar da karşı cephede görünüyordu. Bunların hemen hepsi büyük toprak beyleriydi. Bir de milli mücadelede aktif çalışmalara karışan ve şimdi yeni meclisin içinde silinmemek, sivrilmek isteyen genç hareketli aydınlar ve yara aydınlar vardı. Mesela İzmir mebusu Necati, parantez içinde sonra Marif Vekili, Vasıf Çınar gibi. Nitekim Necati, Ekim içinde ve Çankaya ile istişare edilmeksizin İmar Vekalet ismiyle ve meclisin kendi teşebbüsüyle teşkil edilen İmar Vekaletinin başına getirildi. Fakat siyasi bir belge olan Nutuk'ta o günlerle ilgili bu beyanları o günlerdeki siyasi ruh halinin ifadesi olarak almakla yetinmelidir. Çünkü o günkü şartlar içinde ihtiras meclisin havasına elbette ki hakim olacaktı. Hatta denilebilir ki o şartlar içinde ve tabii olarak meclisin sıralarında yer alan herkes muhteristi. Çünkü yeni bir devlet kurulmuştu. Bu devlet sulh şartları içinde asıl hayatını yaşamaya başlıyordu. Mecliste bulunan ve çoğunu gençlerin teşkil ettiği insanlar ya birinci meclis saflarında ya orduda ya o güne kadar halk içinde ve çoğu hayatları pahasına o güne erişmek için savaşmışlardı. Şimdi yeni nizamda ve yeni hükümet yapısında yerlerini almak isteyeceklerdi. Yeni meclisin içinde arka planlara itilmek ve birer gölge haline gelmek korkusu duyabilirlerdi. Bu da tabii bir haldi. Bu itiraz tabirini ve itiraz hareketlerini bugün biz o zamanki şartlar içinde düşünsek daha müsamahalı karşılayabiliriz. Gerçi mecliste padişahçılar, hilafetçiler, mürticiler, eski devre hasret çekenler, eski zorbalık nizamının bozulmamasını isteyen toprak beyleri, ağalar ve eşraf da vardı. Bilhassa Güneydoğu Anadolu'dan bazı mebuslar bu son zümrenin dayatışlarında önder gibi görünüyordu. Ama o gün bunların Mustafa Kemal'i yenebilmeleri pek imkan dahilinde görünmüyordu. Zaten öyle görünmektedir ki Gazi Mustafa Kemal, meclistekiler kadar ve belki biraz daha fazla İstanbul'daki bazı arkadaşlarından kuşkudaydı.